Ayrım 12. Sayfa 127. Bölüm 11. Düğün. Henniker, New Hampshire, 1960. Jack, Avrupa'nın her köşesinden bize fotoğraf ve posta kartları gönderdi. En beğendiğim üniformalı oğlumun lale tarlasının önünde uzun bir etek ve tahta ayakkabılar giymiş, sarı saçları örgülü Hollandalı bir kız ile çektirdiği fotoğraftı. İlk yıl Noel'de bana oturma odasına astığım ahşap bir guguklu saat gönderdi. Kuşun ötüşü sinirlerimi bozduğundan saati kurmadım. Fakat duvarda şık duruyordu. Jack uzaktayken Joy liseden mezun oldu ve sokağın yukarısındaki Underwood fabrikasında sekreterliğe başladı. Joy işe başladıktan birkaç hafta sonra ince Kaliforniya damgalı bir zarf posta boşluğundan içeri bırakıldı. İşlemeli bir kartta okuduğum Papaz ve Bayan Thomas Aiken'in kızları Sarah ve Papaz Musa Charles'ın evlendiğini bildirmekten onur duyduklarıydı. Donup kalmıştım. Davetiyesini beklediğim Sarah ve Musa'nın düğünü için kendime gök mavisi bir tayyör almıştım. Nasıl annesinin düğününe davet etmezdi? Zarfı açtıktan birkaç dakika sonra teslimat zamanını biliyormuş gibi Musa aradı. Telefonun arızası elimde zehirli bir yılan gibiydi. Musa, Sara ile Aykenlerin oturma odasında bir avuç arkadaş önünde mütevazi bir törenle nasıl evlendiklerini anlattı. Senin ve babamın sırf bunun için onca yolu kat etmesini istemedim dedi. Ne yapmam gerekti? Toprakta oturup Tanrı'nın benim zavallı varoluşumu sonlandırması için yalvarmalı mıydım? Benim kanepeye oturduğumda bağırmak zorunda kalmıştım ve bu da başımı ağrıtmıştı. Posterlarla ilgili her şey yüksek sesliydi. Hepsi birden yüksek sesle konuştuğu için seslerini duyurmak için bağırmak zorunda kalıyorlardı. Ayak altlarında havlayan köpekler vardı. Ziyaretimizin ortasında buzdolabının arkasından çıkan bir rakun 4 yaşında bir oğlanı, Helen'in yeğenlerinden birini tırmalayınca çocuk annesine bir denizci gibi küfretti. Birden bilgi bir şekilde görücü usulü evliliğin değerini kavradım. Sadece Jack, Helen ile evlenmiyordu. Aynı zamanda Kasparyanlar Foster'lara katılıyorlardı. Ve bu da benim arzuladığım bir birleşme değildi. Toros da dehşete düşmüştü ve eve dönerken yol boyunca Jack'i kızdan ayrılması yönünde ikna etmeye çalıştık. Önce ben ağladım, sonra Toros bağırdı. Sonra ben yalvardım ve tekrar ağladım. Jack vitrin mankeni gibiydi. Bakışları düzdü ve sanki hiçbir söyleneni duymuyordu. Sanırım düğünü iptal etmesi için harcadığımız çabalar sadece onun kararlılığını arttırmıştı. Jack'in düğününün arifesinde yatağımda şişteki bir tavuk gibi dönüyordu. Toro somurdandı. Kadın, eğer beni uyutmazsan yarın sinirlerim tepemde olacak. Yatağın kendi tarafına doğru dönüp bekledi. Biraz uyumaya çalış. Artık her şey Tanrı'nın elinde. Jack ve Helen'i düğün kıyafetleri içinde Tanrı'nın avucunda hayal ettim. Bu düşünce beni rahatlattı. Ta ki Tanrı'nın kıyafetini kollarından bir Foster kümesi çıkıp gelinceye kadar. Yüce Tanrım diye dua ettim. Lütfen bu felaketi engelle. Lütfen bizi Foster'lardan koru. Jack'in sağduyulu olmasına ve Helen'i unutmasına izin ver. Zavallı Helen. Jack onu mihrabın altında reddederken yüzünde oluşan bakışı hayal ettim. Kalpsiz değildim. Kızın Jack'i sevdiğini biliyordum. Eğer kız öksüz olsaydı pazarlığa Foster pasaklıları dahil olmayacaktı. Bir kayınvalidenin ellerinde acı çekmenin ne olduğunu biliyordum. Hayatı Helen için zorlaştırmak istemiyordum. Muhtemelen o insanlar arasında zor bir çocukluk geçirmişti. Vücudumu diğer tarafa yuvarladım. Şimdi yapılacak bir şey yoktu. En azından Musa ve Sarah utancımıza şahit olmayacaklardı. En azından damadın annesinin ağlamasına izin vardı. Pencereden gözüken dikdörtgen gökyüzü maviydi ve perdeleri dans ettiren rüzgar hafifti. Yağmur yağmasını ummuştum. Joy'un elbisesinin arka fermuarını kapattım ve iç çektim. Anne dedi Joy. Helen yeterince hoş bir kız. Daha kötü olabilirdi. Mount Auburn sokağında beraber olduğu dar pembe pantolonlu kızlardan biriyle de evlenebilirdi. Bir şey söylemedim. Ordudayken tanıştığı kadınları aklına bir getirsene diye ekledi Joy. O konuda düşünmek istemiyordum. Foster'lar yeterince kötüydü. Ailesi ne dersin? Onlarla evlenmiyor. Joy, şifonyere gidip fırçayı aldı. Jack ve Helen alt katta yaşayacaklar ve bütün sirk onları ziyarete gelecek. Koltuğa sertçe oturdum. Bezgince çorabın tekini ayağıma geçirdim. Biraz başın ağrıyabilir, dedi Joy. Yaşam boyu sürecek bir baş ağrısı olacak galiba. İkinci çorabı da giyince beyaz dans ayakkabılarımı giymek için eğildim. Baban nerede? Oturma odasında. Ya Jack? Doğruldum ve beyaz çizgili gök mavisi tayyörümü düzleştirdim. Beli biraz sıkıyordu. Fazla dondurmadan olmalıydı. Geçen gece arkadaşlarıyla dışarı çıktı, bedenilerde kaldı. Şimdilik iyi bir şey yok. Jack'in gelip gitmelerinin peşini bırakmıştım. Aşağı yukarı olgun bir erkekti ve artık benim sorunum değil, Helen'in sorunuydu. Toros kapının ağzında durdu ve ceketinin cebine beyaz bir mendil iliştirdi. Arabada olacağım, fazla oyalanmayın. Şapka tokamı sertçe yerine batırdım. Derine batırmamış olduğun için şanslısın. Joy arkamda bir baş yüksekte aynada şapkasını düzeltiyordu. Eldivenlerini unutma diye uyardım. Ve beyaz para çantamı alıp dışarıya doğru yürüdüm. Nikos Caddesi'nde arsini almak için durduk. Tek müttefikimiz oydu. Düğün kalabalık olmayacaktı. Helen her şeyi sekreterlikten kazandığı kendi maaşıyla ödemek için ısrar ettiğinden sadece yakın akrabalar ve birkaç yakın dost davet edilmişti. Kirk Foster ve bir avuç Kasparyan vardı. Üçümüze bir bakın. Cenaze arabasına binmedim değil mi? Diye yorum getirdi Arsin. Arka koltuğa yerleşirken Joy'un sırtına elini koydu. Umalım da senin düğününde daha mutlu görünsünler. Başlama teyze, dedi Joy. Arsin devam etti. Daha güzel bir hava olamazdı. Eminim Jack beyaz smokiniyle ortalığı kasıp kavuracaktır. Ne kadar uzaklıkta? Hangi kiliseye gidiyor o insanlar? Arsin'in gevezeliğinden rahatsız olarak arkaya dönüp bunlar hakkında yeterince konuştuk diye yakındım. Niye üzgün olduğunu biliyorum, dedi Arsin öne doğru uzanarak. Şeytana tapıyorlar ve seni mihrabın altında kurban edecekler. Ya da daha iyisi menüde sen varsın. Lezzetli bir Ermeni kebabı. Kendime dikkat etsem iyi olur. En lezzetlilerden biriyim ne de olsa. Genelde Arsin'i umursamayan Toros bağırarak, yeter, Tanrı seni çarpmaz umarım, dedi. Arsin gözlerini yuvarlayıp arkasına yaslandı, sessizce. Kimse Kasparyanlara neşeli olmadıkları için suçlayamaz, dedi. Bir buçuk saat sonra kilisenin park alanına geldiğimizde solmuş yeşil bir kamyonetin arkasına oturmuş takım elbiseler içinde bir yığın Foster erkeğinin yanından geçtik. Fosterlar kağıt bardaklardan içki içiyorlardı. Ailemiz likörü reddettiği için kabul yerinde alkol servisi yapılmayacaktı. Bu yüzden Foster erkekleri erken bir başlangıç yapmışlardı. Sarhoş kaçıklar diye mırıldandı Toros. Arsin yorum getirdi. En azından kilisede içmiyorlar. Saatime baktım. 10:45. Yarım saat sonra bu soysuzlar bizim ailemiz olacaktı. Kilisenin girişinde mercan rengi taft elbiselere bürünmüş bir kalabalığın içine daldık. Nedimeler, bir sürü Foster kız kardeş ve iki tane onlara benzemeyen kız yanımızdan geçiyordu. Güzel görünüyorsun, dedi bir şişman Foster kız kardeş. Düğün için harika bir gün, dedi elinde bardaklar bulunan. Sen bizimle gel bebek, dedi kokarca Joy'a. Helen'in gelinliğini görünceye kadar bekle. Joy bana doğru endişeli bir bakış fırlattıktan sonra yığın tarafından merdivenlere doğru çekildi. Fosterlardan bir tanesi arkasından bağırdı. Jack papazın çalışma odasında. Eminim duvara tırmanıyordur. Belki babası ona birkaç tavsiye verebilir. Görünürden kaybolurlarken bir kahkaha dalgıcı merdivenlerden yükseldi. Babanın görevi, dedi Toros ciddi bir şekilde ve Jack'in yanına doğru yöneldi. Arsin ve ben vestiyere gidip yalnız başımıza durduk. Bu odada bir sinek olmayı çok isterdim, dedi Arsin. Toros nefesini boşa harcamamaya karar verdi. Sadece birkaç satır dua, o kadar, dedim. Arı ve kuşlar hakkında tavsiye vermeyecek mi? Soğuk bir bakış fırlattım. Derdin nedir senin, diye sordu Arsin. Sanki Jack banka soyuyormuş da sizi de suç ortağı yapmış gibi davranıyorsunuz. O kızın hiçbir eksiği yok. Ailesine ne diyeceksin peki? Sarhoşlar, aşüfteler ve muhtemelen suçlulardan oluşan bir aile. Oğlum ailesine getirdiği utancı hiç umursamıyor. Bir de onun açısından bakmayı dene. Hiçbir şey arzu etmedin mi? Ne demek bu? Hiç dini komutlara karşı gelen ya da bir sıkıntıla yol açacak ya da torusu kızdıracak bir şey yapmadın mı? Aklım evcil bir güvercin gibi 20 yıl önceye kocam olmayan bir adamı öpmeme uçtu. Uzun süreden beri Musa'yı düşünmemiştim. Nasıl olduğunu merak ettim. Onun ve koca burununun sonunda iki çocukları olduğunu biliyordum. Çocuklar liseden mezun olmuş olmalıydı diye akıl yürüttüm. 10 yıl önce bana rüyalarda ve cennette buluşmak üzere diyen bir not yollamıştı. Küçük, belirgin harflerle düz bir kartın üzerinde yazılıydı. İmzalamamıştı ama ondan geldiğini biliyordum. İlk başta kartı dikiş kutumun içine koymuştum. Sonra fırlatıp atmıştım. Arsene hiç bahsetmemiştim ve şimdi de bunu itiraf etmeye niyetim yoktu. Neyse, bunun Jack'in bir hırsızlar yuvasına damat olarak gitmesiyle ne ilgisi vardı? Ahitlerde yazıldığı gibi, inançsızlarla aynı çatı altında yaşama. Arsene umutsuz bir ses çıkardı. Sen de kocan kadar domuz kafalısın. Doğruydu. İncil'den alıntı ağzından öyle bir çıkmıştı ki sanki Toros bir vantrolog, ben de onun kuklası olmuştum. Sanırım yıllar boyu biriyle yaşamak insana bunu yaptırabiliyordu. Koridor boyunca yürürken vücudunu boynundan ayak parmaklarına kadar saran gelinliğiyle Helen çok hoş görünüyordu. Jack'i beyaz smokini içinde bu kadar yakışıklı görünce gözlerim doldu. Çocukken sürekli dalavere içindeydi. Fakat dayanılmaz bir gülümsemesi vardı. Ancak şimdi büyümüştü ve kumarbaz, banka soyguncusu ya da bir gangstere dönüşmemişti. Doğrusu aile işinde güvenilir bir ortak oluvermişti. Ya kırk kilisesinde olmaktan ya da beyaz saçlı pederin sakin ses tonundan törenin sonunda içim herkese karşı sevgi ve merhametle doldu. İkramdan sonra alt katta elini bulup kalp kalbe bir konuşma yapmaya karar verdim. Sevgi ve anlayış dalgalarıyla merdivenlerden aşağıya süzüldüm. Geliniyle birkaç kelime konuşmak isteyen kayınvalideydim. Yeni pozisyonum bana mezarından çıkmasın Vartanuş'u hatırlattı. Bayan Kasparyan dedi Helen. Bana anne de diye rica ettim içimden gelen ani merhamet coşkusuyla. Helen'in yüzü kızardı ve gözleri doldu. Bunun benim için anlamını bilemezsiniz anne. Kızın elini avucuma aldım. Çok güzel görünüyorsun canım. Ağlama. Birisi kapıya vurdu. Helen orada mısın diye sordu Jack. İçeri gel dedi Helen. Odaya girerken Jack'e döndüm. İkinize de mutluluklar diliyorum. Odadan çıkarken Jack Ermenice, bazen yol açtığın karışıklığı bertaraf edebilmen için Tanrı'nın seni yakışıklı yaptığını düşünüyorum. Kutlama yan kasabada savaş gazileri salonunda yapıldı. Biz masanın başına oturduk. Deni dede yan, Jack'in sadıcı, Odar karısıyla beraber karşımızda oturdu ve bana göz kırptı. Arsene Ermenice kulağıma fısıldadı. O kadar da kötü değil, değil mi? Sonra ilk kutlamalar geldi. Tulum Foster, takım elbisesi sıska vücudu üzerinde asılı halde hafiften sallanarak, ''Evet, şimdi prensesin beyaz giymesini diliyorum. Ve Jack, dostum, seni o kadar iyi tanımıyoruz ama işinin adamı olduğunu umuyoruz.'' dedi ve sandalyesine çöktü. Herkes kahkahaya boğuldu ve biri bağırarak, ''Hey, Tulum! Kravatın arka tarafında ne var göstersene.'' Tulum sessizce geğirdi ve ayağa kalktı. Kravatını kaldırıp arkasını çevirdi. Kravatın arkasında üstüne kocaman göğüslerin çizilmiş olduğu çıplak bir kadın vardı. Bunun üzerine salonda başka bir kahkaha ve alkış tufanı koptu. Bayılacağımı zannettim. Yüzü kül rengine dönmüş Toros'a baktım. Joy turp gibi kızarmıştı. Helen ve Jack'e bakmayı göze alamadım. Tabağımdaki solmuş salatama baktım. Kalan tebrikler kıyasla daha kibardı. Fakat ben dinlemiyordum. Kendimi sivri taşlar üzerinde oturuyormuş gibi hissettim. Saatte sanki benim düşmanımmış gibi göz atıyordum. Dans ve içki ikramı olmadığı için insanlar sıkıldılar ve pastanın kesilmesinden sonra ayrılmaya başladılar. En sonunda Joy, Arsene ve ben de masadan kalktık. ve Helen ile Jack'i öpüp bayanlar tuvaletine yöneldik. Torres ise arabaya doğru yol aldı. Joy ve ben tuvaletin önünde Arsene'in çıkmasını bekliyorduk. Birden Bobo önümüzde belirdi. "Seni arıyordum," dedi kemikli parmağıyla beni işaret ederek. Şapkası başından sıyrılmıştı ve elbisesi buruşmuştu. Joy ve ben içgüdüsel olarak birbirimize yanaştık. Kalbim güm güm atmaya başladı. Bobo gözlerini kıstı ve bana doğru eğildi. Orada oturmuş, kendi arkını temizlemek için çok asil olduğunu düşünerek kendini ne hat zannettiğini bilmiyorum. Gözlerim açıldı. Duyduklarıma inanamıyordum. Çevremizde duyma mesafesinde olan birileri var mı diye etrafıma baktım ve kimse olmadığını görünce rahatladım. Sonra daha sinirli olmam gerektiğini fark ettim. Ya Bobo'nun çantasında silahı varsa ve çıkarıp bizi vurursa? Joy korumacı bir tavırla elini omzuma koydu. "Prenses düzgün bir aileden gelmediği için onu küçümsüyor ve beğenmiyorsun değil mi? O zaman ben sana sorayım. Biz ne tür bir bok çuvalı aldık acaba? Düzgün bir İngilizceniz yok. Koyu tenlisiniz ve Rusya'dansınız. Kimse ismini telaffuz edemiyor. Prensesin iyiliği için babamı Jack'in siyahi komünist olmadığını ikna etmeye çalıştım. Fakat ne biliyor musun? Ne istiyorsa onu düşünmesine izin vereceğim. Hakkınızdaki tek iyi şey Yahudi olmamanızdır. Ve eğer prensese bir şey yaptığınızı duyarsam bunu size fazlasıyla ödetirim," dedi ve arkasını dönüp gürültülü bir şekilde uzaklaşmaya koyuldu. Sanki birisi nefesimi içimden çekmiş gibiydi. Jack, bir siyahi komünist. Bu ne anlama gelebilirdi ki? Joy'un beni sarstığını hissettim. "Anne, anne iyi misin?" diye sordu Joy. Derin bir nefes aldım. Her şeyin ötesinde bu ailede gerçekten delilik kol geziyor. Arsene yanımıza geldi. "Şu kadın sarhoş mu?" "Şimdi ne demek istediğimi anlıyor musun?" diye sordum sarsılmış bir halde. Aklım karışmıştı. Foster'ların bizi ailelerinde istemeyeceği aklıma hiç gelmemişti. Sanırım bizim yabancı olduğumuzu düşünüyorlardı. Bizler göçmendik. Onlar gerçek Amerikalıydı. Fakat bok çuvalı ne demekti? Kokarca, birden yanımda belirince hopladım. Kibarca koluma dokunarak. "Sanırım biraz bundan içebilirsiniz," dedi. Elime bir kola bardağı tutuşturdu ve devam etti. "Bobo adına sizden özür dilerim. Annemiz öldüğünde prenses bir bebekti ve bütün sorumluluğunu Bobo üstlendi. Dediklerinin yarısının bile içinden geçenler olduğuna inanmıyorum." Kokarca Foster ailesi içindeki en kibar insana benziyordu. Ayrıca şapkası düzgün, giysisi ütülüydü. "Teşekkür ederim Kokarca," dedim. Birden susadım, çok susadım. Kolayı başıma dikip bir anda bardağı boşalttım. Tatlıydı fakat damağımda böcek ilacı gibi bir tat bıraktı. Joy bardağı benden aldı ve kokusunu inceledi. Sonra şüpheyle Kokarca'ya sordu. "İçine ne koydun bunun?" Kokarca elbisenin üst kısmından bir matara çıkardı. "Vodka, iyileştiricidir." Evde şarap pişirmezdik çünkü Toros yasaklamıştı. Kilisede cemaatimizde üzüm suyu içerdik. Kokusuna baktığım tek içki vanilya esansıydı. Bir bardak vodka midime inmişti ve dakikalar içinde kan akışımı hızlandırmıştı. Sanki biri görünmez bir tavayla beynimi parçalıyor gibiydi. Joy beni çıkışa doğru yönlendirirken Arsene yanımda gülmemek için kendini tutuyordu. Kokarca arkamızdan seslendi. "İşe yarayacaktır, söz veriyorum." Joy aceleyle beni arabaya götürdü. "Niye böyle acele ediyorsun?" diye sordum. Çok uykum gelmişti. "Oturmak istiyorum." Park makinesinin üstüne çömeldim. "Anne, ayağa kalk." Joy beni ayağa kaldırdı ve hızlıca arabaya soktu. "Joy, sen öne babanın yanına otur," dedi Arsene beni arka koltuğa yerleştirirken. "Niye bu kadar geç kaldınız?" diye sordu Toros. "Bobo ile biraz sohbet ettik," dedi Arsene. "Jack'in siyahi komünist olduğunu düşünüyorlar." Ağlamak istiyordum. Kokarca'ya sarılmak istiyordum. "Şimdi bizim ailemiz oldular." "Bunun üzerine düşünme," dedi Toros ciddi bir şekilde arabayı ana yola doğru çevirirken. "Eğer Hristiyan olmasaydım o kravatı alıp çolumu boynundan asabilirdim. Helen'i kurtardığımız için Tanrı'ya şükretmeliyiz." "Bana anne demesini söyledim," diye bilgilendirdim. "Küçük bir kızken annesini kaybetmiş. Tıpkı benim gibi. Bütün annesiz yetimlerin el ele tutuşup yol boyunca dizildiğini hayal ettim. Yaşlar yanaklarımdan süzülmeye başladı. Toros, Anne fareyi çamaşır suyu dolu kovada boğdu ve kalan yavru fareler kediler tarafından yendi. Neden bahsediyorsun diye eğildi Toros. Otoyoldaydık. Bu yüzden Toros arkasını dönemezdi. Neden arka koltukta oturuyorsun? Kederim öfkeye dönüştü. Niye bana bağırıyorsun? Neden benimle de annenle konuştuğun gibi saygı dolu bir ses tonuyla konuşmuyorsun? Neden Musa benimle öyle konuşmuyor? Benim en kıymetli parçam gibi üzerine titremiştim. Fakat şimdi ben olmasam daha mutlu olurmuş gibi davranıyor. 2 yıldan beri onu göremiyoruz. Yanlış bir şey mi yaptım? Jack ise sadece merhaba deyip hava durumundan bahseder ve onun işine karışmamamı ister. Şimdi ise kravatlarında çıplak kadın olan sarhoşlar ailesine damat oldu. Anne lütfen biraz sakin ol diye uyardı Joy. Kızım beni seviyor. Keşke hep kız doğursaydım. Kimin koca ihtiyacı var ki? Daha fazla kızım olmalıydı. Zabel aklını mı kaçırdın? Joy, babaannene ne söyledi? Arsin kahkaha attı. Ben sakinim. Tamamıyla sakinim. Sadece söylediklerimi duymak istemiyorsunuz. Yazık size. Dilim çözüldü ve beni dinlemek zorundasınız. Şapkamı çıkardım. Ceketimin önünü açtım ve eteğimi belime kadar tutan kancayı çözdüm. İstediğim kadar dondurma yiyeceğim. Dondurma da nereden çıktı diye bağırdı Toros. Sana bağırmamanı söyledim. Yorgunluk gözlerimden omurgama doğru akıp ayaklarıma kadar ulaşıyordu. Anlaşılan Jack komünistlerden, siyahlardan, Yahudilerden ve Ermenilerden nefret eden bir aileyle evlenmişti ve ben sarhoştum. Gözlerimi kapattım fakat uykuya dalmadım. Uyudu dedi Arsin. Annenizi tanımasam içki içtiğinden şüphelenirdim diye fikrini söyledi Toros. Joy cevap vermedi. Zor bir gündü dedi Arsin. Gözlerimi açmadan. Kimse kendi yoğurduna ekşi demez dedim ve uykuya daldım.